Ayrım 8.
Hiç kimse olmak. Bunun ne demek olduğunu bilemezsin. Asla yapmayacağımızı düşündüğümüz şeyleri yapabilirim. Geçenlerde kahve içerken gördüğüm sarışın, orta yaşlı, çok güzel bir kadının peşine takıldım. Önce öylesine yürüyordum. Zaten aynı yöne gidiyorduk. Ama sonra o yeraltı trenine bindi. Ben de peşinden. Hiç kullanmadığım mavi hattaki trene bindik. Kahve içerken gözlerimiz karşılaşmıştı. Onun için beni fark etmesini istemiyordum. Elinde bir kitap vardı. Kimseye bakmıyordu. Burada kimse kimseye bakmıyor zaten. Uzak bir semtte, kentin dışında, bahçeli, büyük evlerin olduğu semtte indi. Ben de. Çiçekli sokaklardan, bakımlı evlerin önünden yürüdük. Doğrusu buralarda böyle yerler olduğunu bilmiyordum. Pek kimse yoktu. Çocuklar paten kayıyordu. Şu yılbaşı zamanı camlarından kocaman süslü Noel ağaçları görünen evler, dizi filmlerdekinden. Uzaktan izlemeye devam ettim. Sonunda iki katlı, beyaz boyalı ahşap bir eve girdi. Bahçesinde düzgün kesilmiş çalılar, kısa boylu ağaçlar vardı. Ahşap bir merdivenden giriş kapısına çıkılıyordu. Akşam olana kadar evin önünden geçip durdum. Hiç hareket yoktu. Evin yanındaki garajda beyaz, eski bir cip duruyordu. Sonra günlerce gittim oraya. Bir anda hayatımın amacı olmuş gibi, çok fazla polisiye okuduğumdan mı, yapacak işim olmadığından mı, bu kadından çok hoşlandığımdan mı bilmiyorum. Ama çalıştığı gökdeleni, ara sıra uğrayan, annesi olduğunu sandığım kadını, iri yarı sevgilisini, bir kere de kalabalık bir arkadaş topluluğunu gördüm. Sonra bir gün çalıştığı turizm şirketine gidip odasının önünden geçtim. İstediğim an onunla konuşabilirdim. Egzotik adalara düzenlenen turlarla ilgilendiğini biliyordum. İlk günlerdeki gibi gizlenmiyordum artık. Öylesine peşinde dolaşıyordum. Yine de bunca uğraşmadan sonra nasıl biri olduğu hakkında fazla bir fikrim yok. Bir başka gün parkta dolaşırken yerde bir fotoğraf buldum. Kenarı yırtılmış. Genç bir adam ve kızıl saçlı bir kız vardı fotoğrafta. Adam kıza dönmüş, yüzü yandan görülüyor. Kız sanki dalgın ve fotoğrafın çekildiğinden habersiz. Arkalarında ağaçlar ve uzakta bir değirmen var. Olsa olsa 15-16 yaşında. Ama çok çekici bir kız. Gözleri, dudakları, kızıl saçlarıyla bir kez bile görsen aklından çıkmayacak bir yüz. Elime fotoğrafı aldım ve saatlerce dolaştım. Rastladığım insanlara gösterip, ''Bu kızı tanıyor musunuz? Hiç gördünüz mü?'' diye sordum. Hiç kimse tanımadı. Kimi şöyle bir bakıp geçti. Kimi uzun uzun inceledi fotoğrafı. Arkasını çevirenler bile oldu. Bazıları onu neden aradığımı sordu. Durmadan yazıyorum. Böyle saçmalıkları, aklıma gelenleri, gördüklerimi. Kendime sorduğum sorulardan çocukluğun ayrıntılarına, her şeyi, herkesi yazıyorum. Bazen parkta yürürken elimdeki küçük teyple insanlara yaklaşıp uzak bir ülkeden gelen bir gazeteci olduğumu söylüyorum. Onlara saçma sapan sorular soruyorum. Ciddi yüzlerle anlatıyorlar. Dünyadan, savaşlardan, ekonominin geleceğinden, başkanlarından söz ediyorlar. Bazen öylesine konuşurken cebimdeki teybin düğmesine basıyorum. Sonra bu bölük pörçük konuşmalardan bir şeyler çıkartmaya uğraşıyorum. Doğrusu bazen çok ilginç sözcükler, alışılmamış düşünceler çıktığı oluyor. Her şeyi yazıyorum evet ama değiştirerek, başkalarının yazdıklarında hatırladığı, yeniden canlandırdığı geçmişi, çocukluğu tümüyle farklılaştırıyorum. İstediğim şekle sokuyorum. Böylece ben de bambaşka biri oluyorum. Yazmanın bundan başka ne anlamı olabilir? Bir başkası olmaktan, istediğin hayatı oluşturmaktan başka. Bazı yazarların neden gerçekliği en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarmaya uğraştığını anlamıyorum. En iyisi insanın istediği gibi bir öyküye sahip olması. İstediğinde bir yenisine. Yazarak istediğim öykülere sahip olabiliyorum. Beni hiç tanımayan insanlara kendimi yeniden kurabiliyorum. Asla şu büyük yazarların romanlarından birini yazamam ama. Hayatta istediğimiz şeyleri bir araya getirip istemediklerimizi ayıklayamıyoruz. Oysa sanat buna izin veriyor. Ben de yazdıklarımı hayata benzetmeye çalışmıyorum zaten. Yalnızca istediğim görüntüleri bir araya getirip garip metinler çıkartıyorum. Nasıl olsa kimseye beğendirmek zorunda değilim. Yıllarca emek verdikleri bir kitap için budalanın birinin verdiği yargıları önemsemek zorunda kalan o zavallı yazarlara hep acımışımdır. Yazıyorum ve piyano çalıyorum. Hayatta bildiğim, becerebildiğim ve beni mutlu eden iki şey. Evet, yazdıklarımın fazla bir anlamı yok. Her şeyi yazıyorum, herkesi izliyorum, konuşmaları dinliyorum, kitapları okuyorum. Çok eski kitapları, gazeteleri, dergileri, bir sürü ıvır zıvırı ve çoğu kez başı sonu belli olmayan, tam bir öykü anlatmayan şeyler yazıyorum. Burası, yaşadığım yer bir öyküler ülkesi. Burada herkesin bir öyküsü var. Burada öyküler çok önemli. Sayısız film, sayısız kitap, sayısız televizyon dizisi, sayısız haber kuşatıyor insanların yaşamını. Bütün bunlardan herkes birbirinin öyküsünü öğreniyor. Kendi öyküsüyle onunki arasında bir bağlantı kuruyor. Geçmişin öyküleri, bugünün öyküleri, geleceğe dair öyküler. Gerçeği anlatanlar, gerçeği bozanlar, gerçeği araştıranlar, gerçeği değiştirenler, tümüyle uydurma olanlar, düşleri anlatanlar, bir başka dünyadan söz edenler, size hayatınızı değiştireceğini söyleyenler, hayatı açıklamayı amaçlayanlar, hayatın gizemini arayanlar, korkutanlar, ağlatanlar, mutluluğu, acıyı, özlemi, hepimizin hayatımızın belli dönemlerinde yaşadığı duyguları, yitirişi, başarıyı, coşkuyu, aşkı anlatan öyküler. Sıra dışı hayatların öyküsü, sıradan insanların öyküsü, sevişmeler, eşyalar, ilişkiler, sözcüklerle, renklerle, seslerle, görüntülerle, hareketlerle, danslarla, dondurulan anlarla, desenlerle anlatılan öyküler. Burada sanki gerçek yaşam tümüyle öykülere dönüşmüş. Herkes her durumu biliyor. Yaşayacaklarını, başına gelecekleri önceden biliyor. Günün birinde içine düştüğü her duruma uygun bir öykü duymuş önceden. Ben de yeniden yazıyorum. Bütün bu öyküleri yeniden yazıyorum işte. Ama çalmak çok farklı. Çalarken parmaklarının neye dokunduğunu duyuyorsun. Oysa yazarken sonunda ne çıkacağını bilmiyorsun bile. Sözcükler bir araya gelip de bir şeye benzeyene dek günler, aylar, yıllar geçiyor. Piyanomun başında birbirine uyan, birbirine çarpan, birbirini bozan sesleri ararken de geçmişten sesler, bir yerlerde duyulmuş çizgiler buluyorum. Onları yeniden çalıyorum, değiştiriyorum, birbirlerinin içine sokmaya çalışıyorum. Geceleri pek çıkmıyorum ama bazen gecenin bir yarısı içimden bir yerlere gitmek geliyor. Tanımadığım insanları görmek, onların arasında onların bana bakıp sanki tanırmış gibi, onlardan biriymişim gibi gülümsemelerini görmek istiyorum. Şu yer altına inilen eski fabrika binalarında, yıkık dökük apartmanların bodrumunda açılan yeni kulüplere gidiyorum. Tıka basa dolu. Neredeyse karanlık bu dev salonlarda kulakları sağır edecek gibi açılmış müzikle dolaşıyorum. Işıkların altında herkesi birbirine benzetebilirsin. Dans edenler, öpüşenler, anlamsız bir yüzle ne aradığını bilmeden boş gözlerle çevresine bakanlar, birini arayanlar, umutsuzca konuşmaya çalışanlar. Burada bir şey duysan bile yanlış anlarsın sanırım. Çılgın gibi boyanmış küçük kızlar, bilerek boyanmış büyük kadınlar, uzun saçlı oğlanlar, başlarına takke takanlar, siyahlar, limon sarısı kızlar, dazlaklar, ürkütücü tipler, tek başına müzikle kendinden geçenler, uyuşturucu kullananlar, uzun bacaklar, duman. Yine de orada bazen kendimi iyi hissediyorum. Bunlar yalnızlığın son çareleri. Kimseyle konuşamasan da herkese dokunuyorsun. Herkes sana dokunuyor. Herkese gülümse, birileri de sana gülümser. Kimseyi tanımasan da herkesi tanıyor gibisin, çünkü herkes biliyor senin de onlar gibi biri olduğunu. Bu gece burada onların arasında olmaya ihtiyacın olduğunu biliyorlar. Böyle sessiz bir anlaşmayla gün ışığında hiçbir ortak yanı olmayan insanlar, belki de birbirlerinden nefret edecek insanlar dost oluyor. Bazen oradan çıkıp biraz daha arka sokaklara gidiyorum. Geceleri ışıkların yanıp söndüğü, kapılarında iri yarı adamların sizi içeri çağırdığı özel kulüplerin sokağına. Kısa, karanlık bir koridordan içeri giriyorsun. Yuvarlak, aydınlatılmış bir yüzeyin üstünde bir kadın soyunuyor. Platform dönüyor, müzik çalıyor. Birkaç kişi içki içiyor. Kadın soyunuyor. Yüzünde anlamsız bir gülümseme, sıkıntıyla komik hareketler yapıyor. Sanki buraya gelenleri tahrik etmek için değil, güldürmek için para alıyormuş gibi. Belki de buna başka türlü katlanamayacağını düşünüyor. Belki de hala gelenlerin hakkındaki düşüncelerini umursuyor. Bu kadınlarla konuşmaya çalışıyorum. Sürekli aynı yere gidersen konuşabilirsin. O zaman onlarla konuşmak için para vermen gerekmiyor. Seni tanıyorlar. Bir gece o kulüplerden birinde bir kız gördüm. Hep gelip yanıma oturan, bana bira ısmarlayıp ülkesini anlatan Uruguaylı kadına onun kim olduğunu sordum. Masaya çağırmak istedi ama engelledim. Ertesi gece bir sonraki hep oraya gittim. Onun üstündekileri yavaş yavaş çıkartarak dönen platformda çırılçıplak kalışını, yüzündeki yabancı ifadeyi, inanılmaz güzelliğini izledim. İşi bitince hemen çıkıp gidiyordu. Yeniden gelmesini bekliyordum ama boşuna. Bir sabah arka kapıda onu bekledim. Birlikte bir kahve içip içemeyeceğimizi sordum. Yüzünü silmişti. Deri montuyla, jean pantolonuyla, küçük sırt çantasıyla, at kuyruğu saçlarıyla yorgun ama güzel görünüyordu. ''Neden her gece buraya geliyorsun?'' diye sordu. Bir şey söylemedim. ''Çok yorgunum'' dedi. ''Gidip yatacağım.'' Bir şey söylemedim. Birlikte yürüyorduk soğuk bulvarda. Büyük binaların kapılarında, battaniyelerin içinde yatan insanların, hala yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışan, kat kat giyinmiş zencilerin önünden geçtik. Bulvar geceleri onların. Sabaha kadar burada bağırıyorlar. Gelenlerden para istiyorlar. Uyuyorlar. Sabaha kadar bütün bu dev cadde onların evi. Polis arabalarının, sarhoşların, evine dönen gençlerin arasından yürüdük. ''Yakında mı oturuyorsun?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. Hala çok heyecanlıydım. ''Kahve içmek için iyi bir saat değil'' dedi. Gitmem gerektiğini anladım. ''Bana telefonunu verir misin?'' dedim. Yeniden yüzüme baktı. ''Sabah 11'de'' dedi. ''Bu köşede olurum. O zaman kahve içeriz.'' Eve gittiğimde sarhoştum. Üst üste kahve içtim. Duşa girdim. Benimle buluşmak istediğini hala inanamıyordum. Hiç şaşırmamıştı. Belki de ona söylemişlerdi. Her gece gelip onu izlediğimi, onu sorduğumu biliyordu. Sabah erkenden gidip bir şeyler yedim. Yürüdüm. Güzel, güneşli ama soğuk bir sabahtı. Yaşlı bir kadının sattığı çiçeklerden aldım. Elimde bir buket sarı çiçekle berbat bir sokağın köşesinde onu beklerken komik görünüyor olmalıydım. Söylediği saatte geldi. Üstüne yapışmış lacivert bir pantolon, yüksek topuklu aynı renk ayakkabılar. Kolunda, boynunda, kulaklarında parıltılı kocaman takılar. Pembeli beyazlı kısa kollu bir kazak ve omzunda deri ceketiyle sokaktan çıktığı anda gördüm onu. Sarı saçları yürürken dalgalanıyordu. Gülümseyerek yanıma geldi. Çiçekleri uzattım. Teşekkür etti. Karşı kaldırımdaki kahveye gittik. Pencerenin kenarındaki uzun masalardan birine oturduk. Duvarda 8 kişilik masalara oturmayın yazıyordu. Birkaç kişi kahvaltı ediyordu. Bıyıklı, beyaz saçlı, beyaz önlüklü zenci bize kahve getirdi. O gidip bardaki tabaktan kek aldı, ben bir sigara yaktım. ''Şimdi daha iyi görünüyorsun'' dedi. Kahvesini içip kekini yerken gözlerimin içine bakıyordu. Orada camların önünden insanlar geçerken, o soğuk, güneşli kış sabahı, o gözlerimin içine bakarken ve henüz birkaç cümle konuşmuşken ona aşık oldum. Hiç sesini çıkarmadan ara sıra gelip fincanlarımızı dolduran garson da dahil, hepimiz bunun öylesine bir kahve daveti olmadığını biliyorduk. Şu anda uyuyor olmam gerekirdi. Güzel bir düş göreceğime burada seninle oturuyorum. Bir şeyler anlatsan iyi olur dedi sonunda. Öyle çok şey anlattım ki ona. Hiç bilmediği, bazen şaşırarak, bazen gülerek, bazen üzülmüş gibi bakarak dinledi. Peçetenin üstüne benim resmimi çizdi. Uzun saçlarım ve uzun bacaklarım vardı. Saçlarımı toplayıp çantasından çıkardığı lastiği taktı. Resmin altına Fairy Tale Long Legged Hero yazdı. Masalları sever misin diye sordum. ''Sence bir tavşanın peşinden gidip kaybolan birine benzemiyor muyum?'' dedi. ''Evet benziyordu. Orada aynalar ülkesindeydi. Her gece yeniden aynaların arkasında kayboluyordu. Tavşan nerede peki?'' diye sordum. Güldü. ''O hep kandıran biridir. Sonunda seni bırakıp giden biri.'' dedi. ''Yoksa yanlış mı hatırlıyorum?'' ''Ayrılırken bu akşam oraya gelme olur mu?'' dedi. Ceketinin cebinden bir kağıt çıkardı. Çiçeklerle ceketi bana verdi. Kaldırımla sırtımı çevirdi. Da telefonunu yazdı, elimdekileri aldı. Yarın akşam evde olacağım dedi, ayrıldık. Bir şeyler çaldım, müzik dinledim, sonra parka gidip bir sıraya oturdum. Onu düşündüm. Konuştuklarımızı, söylediklerinin tümünü hatırlıyordum. Öyle az konuşmuştu ki. Bana neden her gece oraya gittiğimi sormuştu. Onu görmeye mi? Hayır, beni o sokağa çeken başka bir şey vardı. Sokak kumarbazlarının, serserilerin, uyuşturucu satıcılarının, fahişelerin, kadın kılığında erkeklerin, eşcinsellerin dolaştığı, istediğiniz her şeyi yapmaya hazır kadınların yaşadığı gecelerin sokağı. Sıradanlaşmış gizli hayatların, yıpranmış düşlerin sokağı. Karanlık salonlar, sürekli porno filmlerin oynadığı barlar, şişman kadınlar, küçük kızlar, büyük göğsüler, uzun boylular, uzak doğulular, Latinler, Afrikalılar, Avrupalılar, görmek istediğiniz giysilerle dolaşanlar, hemşireler, 19. yüzyıl fahişeleri, uzaylılar, iş kadınları, hizmetçiler. File çoraplar, uzun ağızlıklar, renkli tüyler, kürkler, jartiyerler, deriler, koyu renkli rujlar, siyah ojeler, ağır kokular. Özel istekler için özel kulüpler, alt katlara inilen, karanlık koridorlardan geçilen, kapıları açık odalarda her tür kadın, sizi istiyormuş gibi görünen, duymaya alışmadığınız sözcüklerle çağıran kadınlar. Müzik çalınan sahnelerde canlı seks, iri yarı zenciler, tek kişilik odalarda izlediğiniz şovlar, yalnızca sizin girebildiğiniz kabinlerde gösterilen inanılmaz filmler. Bu sokağı seviyorum. Düşleri, hayalleri, macera romanlarını sevdiğim gibi. Buraya geliyorum çünkü hiç böyle bir yer görmedim. Çünkü bu sözcükleri hiç kullanmadım. Bizim çocukluğumuzun gizli kitaplarında yazanların hepsinin gerçek olduğu bir yer burası. Bu ülkeye çocukken gelseydim, çizgi film kahramanlarının gerçeğe dönüştüğü masallar kentine giderdim. Şimdi ise gelmek istediğim yer burası. Burada dolaşırken, bu kadınları izlerken, onlarla konuşurken tek başınasın. Kimse gerçekte seninle ilgilenmiyor. Senin kim olduğunla, nasıl biri olduğunla. Yalnızca bir an, uyanacaksın ve her şey bitecek. Kimse seni aramayacak, kimse sana ne yaptığını sormayacak. Bütün yasakların kaldırıldığı bir yer, belleğin ters yüz edildiği bir serbest bölge. Bütün bunları ertesi akşam telefonda konuşurken ona da anlatmak isterdim ama yapamadım. Belki de onun için renkli bir düş değildi. Evde geçirdiği gecelerde televizyonun karşısında oturduğunu, erkenden uyuduğunu söyledi. O gece geç saatlerde yeniden aramak istedim ama artık geç olduğunu düşündüm. Birkaç gün geçti, onun için bir parça yazdım. Piyanoda çalınan hüzünlü ama çocuksu bir şarkı. Sonra bir sabah yine kış güneşinin parladığı günlerden birinde buluştuk. Beni evine götürdü. Küçücük, mutfakla salonun birleştiği iki odalı bir yer. Büyük çiçekli koltukların üstünde oturduk. Çay içtik. Duvarlarda Varol resimleri vardı. Monroe'lar. Çiçeklerim hala bir vazoda duruyordu. Şöminenin yanında geçen yılbaşından kalma küçük bir ağaçla süsler, bebekler, renkli toplar vardı. Siyah jaluzilerden gün ışığı giriyor, pencerenin kenarındaki büyük, yapraklı bitkileri aydınlatıyordu. Her yer tertemizdi. Kısacık mavi çiçekli bir elbise giymişti. Ayakları çıplaktı. Kasetteki parçayı dinledik. ''Gerçekten benim için mi?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Seni hiç tanımıyorum ama bunları hissettirdin.'' Koltuğun üstünde ellerimi tuttu. Bir öğle vakti sıcak, ıslak dudaklarını öptüm. Kocaman gözleriyle bana bakıyordu öpüşürken. Üstündekileri çıkardı. Ben de onun içindekileri. Sonra orada koltuğun üstünde sevişmeye başladık. Yere düştük. Ateşi varmış gibi sıcaktı. Arkasını döndü. Giysisini çıkardım. Sırtındaki derin çizgiyi dilimle izledim. Yuvarlak kıçına baktım. Kaç kez görmüştüm onu ama şimdi ilk kez dokunuyordum. Sonunda gözlerimizi açtığımızda koltukla cam masanın arasında yerde birbirimize sarılmış gülüyorduk. Sonra elimden tutup beni içeri, perdeleri kapalı odasına götürdü. Yatağı açtı, içine girdik. Birlikte uyuduk. Sıcaklığına sarılmıştım. Sanki uzun zamandır tanıdığım birine sarılıyordum. Uyandığım zaman perdeler aralıktı. Akşam oluyordu. Kocaman yastıkların, kabarık yorganların içinde tek başımaydım. Ona seslendim ama yoktu. Yatağın içinde oturup bu yabancı odaya baktım. Karşımda televizyon vardı. Yerlerde birkaç çizgi roman, yanımda kocaman renkli bir abajur. Üstünde kocaman çanları olan eski yuvarlak çalar saat. Duvarlarda eskimiş posterler. Rolling Stones, Jim Morrison. Duvardaki bir boruya asılmış giysiler. Boncuklu, parıltılı, parlak renklerde giysiler. Yerde bir sürü ayakkabı, çizmeler, renkli pomponlu terlikler, kutular, üstünde kokuların, fırçaların, rujların, ojelerin, bir sürü renkli şişenin, kalemin, kutunun durduğu aynalı masa. Hemen yanında bir kapı. Kapıyı açtım. Küçük, tertemiz mavi beyaz banyoya girdim. Sıcak suyun altında bekledim. Saatin kaç olduğunu bilmiyordum. Nereye gittiğini bilmiyordum. Ne zaman döneceğini de. Duvara asılı kırmızı bornozu giydim. Salona gidip saate baktım. Saat 6'yı geçiyordu. Makinedeki kahve hala sıcaktı. Bir fincan kahve aldım. Telefon çaldı. Açıp açmamakta kararsızdım. Açmadım. Yeniden çaldı. Makine çalıştı. Yeniden kapandı. Sonunda açtım. ''Uyandın mı?'' dedi. ''Kahve içiyorum. Gitmeli miyim?'' diye sordum. ''Kalmak ister misin?'' diye sordu. Telefonun yanındaki koltuğa oturdum. ''İstersen yemek için buluşalım.'' dedi. Gideceğim yeri anlattı. İşte böyle başladı. Hala her keresinde büyük bir tutkuyla sevişiyoruz. Kimi zaman evime geliyor ama böyle bir yerde nasıl yaşadığımı bir türlü anlamıyor. Önce evi toplamaya kalkıştı ama onu hemen vazgeçirdim. Uzun zaman sonra ilk kez birisi benim için üzülüyor, yemeklerimi merak ediyor. Kimi zaman onda kalıyorum, birkaç arkadaşı dışında kimseyi tanımıyorum. Bazen uzaktaki eviyle, annesiyle konuşuyor. Kendi dilinde bas bas bağırıyor. Bir gün okuldan çıkan çocukların arasında ona çok benzeyen küçük bir kız gördüm. Sırtındaki renkli çantasıyla onun küçülmüş bir kopyası gibiydi. O günden beri ne zaman yüzüne baksam o küçük kızı görüyorum. Bir dostum gerçek sevginin böyle bir şey olduğunu söyledi, ne dersin? Dışarıda yemeğe gittiğimizde, sokakta yürüdüğümüzde özellikle geceleri herkes ona bakıyor. Çoğu zaman yüksek topukları, dar kısa etekleri, tuhaf takıları ve boyayarak iyice belirginleştirdiği kalın dudaklarıyla bir fahişeye benziyor. Oysa sabahları bana kahve ve portakal suyu getirdiğinde görsem, üstünde kalpler olan uzun beyaz gömlekli küçük liseli bir kız. Aynı gece yasaklanmış kitaplarda, filmlerde bile göremeyeceğin şeyler yaptığına kim inanır? Ona asla yaptığı işle ilgili sorular sormadım. Artık o sokağa da gidemiyorum. Biraz daha para biriktirince bu ülkenin yaz kış sıcak ve güneşli olan kasabalarından birindeki okula gideceğini söyledi. Yalnızca bir kez onu kızdıran bir şey söyledim. Aptalca olduğunu biliyorum ama söyledim. Gülmedi. Çekip gitti. Kendimi öyle kötü hissettim ki onu arayıp bir daha asla böyle aptalca şakalar yapmayacağıma yemin ettim. Yapmıyorum. Beni gerçekten sevdiğini bir gece sevişirken anladım. Uzun süren, coşkumuzun dalga gibi yükselip alçaldığı, kendi sıcaklığımızın bedenlerimizi ıslattığı, dudaklarımızın dokunuşlarının bile dayanılmaz ürpertilere, titremelere yol açtığı bir sevişmeydi. Tenimin böylesine hassaslaştığını hiç görmemiştim. Sonunda sanki bütün bu duygular, bu dokunuşlar, bu coşku, bu aşk benim içimden maddeleşip onun içine akarken hıçkırarak ağladı. Gözyaşlarını öpüyordum, deli gibi sarılıyordum ona. Bir süre ağladı. Sonra neden ağladığını sordum. Her yer sırılsıklamdı. Saçlarımıza kadar ter içindeydik. Seninle her şey yeniden başladı, dedi. Yalnızca bunu söyledi. Sanırım birinin gözyaşlarını, terini, tükrüğünü ve başka salgılarını istekle yaladığında onu gerçekten sevdiğini bilmelisin. O hafta sonu onun büyük beyaz kadillağına bindik ve yola çıktık. Bu ülkenin turistlere göstermedikleri yollarından, kasabalarından, benzin istasyonlarından, ormanlarından geçtik. Ne tuhaf, birden sanki çocukluğumdan tanıdığım bir yerlere geldiğimi sandım. Bütün çocukluğumuz bu görüntülerle dolu filmlerle geçmişti. Dev bir panonun üstünde çapkınca gülümseyen pin-up kızından tut da yanıp sönen neon yazılarına, müzik kutularında, araba mezarlıklarına her şey çok tanıdıktı sanki. Anne babası yeşillikler içindeki bir evde oturuyor. Köpekler onu görünce seviniyor. Akşam üstüne doğru uzun çayırlardan geçip tek tük evlerin göründüğü bir köyde uzaktaki evi gösteriyor. Çocukluğumu sormuştun. Bak işte orada, diyor. Çitlerin üstünde oturan küçük kız kardeşle, söylediklerini anlayamadığım bir aksanla konuşan öteki kardeşle, anne ve babayla tanışıyorum. Büyük ahşap bir masanın çevresinde oturuyoruz ve bana bakıyorlar. Baba yandaki işlikte marangozluk yapıyor. Buna bizdeki ağaçlarla ilgili asla bilemeyeceğim sorular soruyor. Kahve içip haşlanmış sebze, kuru yemiş ve peynir yiyoruz. Her yerin ahşap koktuğu, biraz üşüdüğüm bu evde bütün geceyi ateşin başında geçiriyoruz. Baba erken yatıyor. Anne ve kardeşlerle televizyona bakıyoruz. Sabah erkenden uyanıyorum. Onunla uzun bir yürüyüşe çıkıyoruz. Artık evleri göremediğimiz zaman birdenbire bir tepeden okyanusla karşılaşıyoruz. Görkemli bulut kümeleri hızla sürükleniyor. Sabah ışığında yağmurun yağmasını bekliyoruz. Çimlerin içinde öpüşüyoruz. Kendi kendime kurduğumuz hayatın garipliğini düşünüyorum. Evlere kapanmış, görüntü kutularına bağlanmış, telefonların çaldığı, dijital ışıkların, göstergelerin yanıp söndüğü, giderek tüm dünyayı o görüntü kutularını izler gibi izlediğimiz hayatımızı. Onun buradaki hayatını, birkaç saat geride bıraktığı hayatını düşünüyorum şaşkınlıkla. Hayatımda gördüğüm en güzel yer burası, diyorum. Gülüyor. Bütün çocukluğum buradan kurtulmanın hayalini kurarak geçti, diyor. Sabah erken başlıyor, gece erken bitiyor. Her gün aynı şeylerin yapıldığı, her akşam bu sıradan ama sağlıklı günler için dua edilen bir hayat. Hiç hikayeçi görünmüyorlar. Akşamüstü köpeklerle birlikte bütün aile bizi uğurlamaya çıkıyor. Arabada dönüp arkama bakıyorum. Çok uzakta onları hala görebiliyorum. Sonra bambaşka bir kente, bambaşka bir hayata, evime dönüyorum. Evim dediğim bu kocaman odada tek başıma sayılmam. Birbirine bağlanmış bir sürü müzik aleti burada durduğu için sürekli gelenler oluyor. Onlardan biri bana bildiğimi sandığım müziği yeniden, hiç sıkılmadan öğreten yaşlı bir adam. Hala bütün dünyanın plaklarını dinlediği günlerdeki giysileriyle dolaşıyor. Beyazlaşmış sakallarıyla, dar takım elbiseleriyle, hep bembeyaz gömleği ve ince kravatlarıyla bu mahallede çekilen bir filmin karakter oyuncusuna benziyor. Ama onu tanıyorlar. Herkes ona selam vermekten, adıyla seslenmekten, omzuna dokunmaktan mutlu oluyor. Geç saatlerde artık çalmaktan yorulunca, birileri duvarları vurunca yatıyoruz. Bazen sabah uyandığımda hiç tanımadığım insanlarla karşılaştığım oluyor. Hep bizim gibi garip adamlar yaşıyor bu binada. Alt katta sürekli deri giysiler giyen, parçalanmış porno resimler çizen bir kızın atölyesi var. Yanımdaki odalardan birinde bir öğrenci, ötekinde ne iş yaptığını bilmediğim bir zenci yaşıyor. Sarı bir Mustang ile dolaşıyor. Karşılaştığımız zaman başını sallayıp iyi müzik diyor. Bazen düşünüyorum, amma da uzaktayım diyorum kendi kendime. Amma da uzağa gitmişim. Çocukluğumdan, ülkemden, büyüdüğüm kentten, hep bağlı kalacağımızı sandığımız insanlardan amma uzak. Burası zaten köklerinden, topraklarından, ülkelerinden çok uzakta yaşayan insanlarla dolu. Yeniden başlamak isteyenler, kaçmak isteyenler, unutmaya çalışanlar, kaybolmuşlar, tutunamamışlar hep burada. Mektuplarından birinde o günleri bizim evimizdeki soluk, sessiz öğleden sonraları yazmışsın. Babamı, annemi, ötekileri birer cümlede tanımlamışsın. Senin gözünle bakınca bana da romanlardaki, filmlerdeki şu tuhaf aileler gibi geldi. Oradan buraya. Ama sen oradaki günleri, yaşadığımız sıkıntıyı, annemin birkaç kuruş kazanmak için nasıl bütün gün kese kağıdı yaptığını bilmiyorsun. Biz içeride müzik dinlerken, çılgınlıklarıyla dalga geçerken, yaşlı babam gece yarıları pavyonlarda davul çalıyordu. Hep istediği için çaldığını söyledi ama yalandı. Yaşayabilmek için çalıyordu. Yaşayabilmemiz için. Bir keresinde onun çalıştığı pavyona gitmiştim. Hep orada nasıl saygı gördüğünü, herkesin ona baba dediğini, her istediğini yaptıklarını anlatırdı. Oysa gittiğimiz zaman kimsenin onu umursamadığını görmüştüm. Söylediklerini bile dinlemiyorlardı. Yalnızca garsonlar ve bıkkın konsomatrisler baba diye alay ediyorlardı. Artık onun bildiği müzikler yoktu. Açılış için çalınan dans müziğini dinleyen kimse yoktu. O da o bıyıklı, İpek gömlekli, erkek gibi görünen ama garip bir biçimde kadınsı davranışlarla şarkı söyleyen adamların müziğini bilmiyordu. Orada bıkkın kadınların ortalıkta dolaşıp kendilerine uygun gördükleri garip bir dilde konuştukları, müşterilerin yılışık bakışlarının hiç çıkmayacak biçimde üstlerine yapıştığı, duvarlardaki süslerden masa örtülerine, tabaklardan garsonların giysilerine, her şeyin insanı üzecek denli acıklı olduğu o pavyonda, renkli ışıklar yanıp sönerken babam beni öteki müzisyenlerle, patronla, garsonlarla, kadınlarla tanıştırıyordu. ''Bu benim küçük oğlan'' diyordu. ''Benimle övünmek istiyordu. Piyanist bu ama öyle sizin uydurmaları çalmıyor. Doğru dürüst piyanist olacak. Bakmayın böyle duruşuna.'' Kimsenin aldırdığı bile yoktu. Herkes bir an önce bu berbat gecede bitsin istiyordu. Bir keresinde bir yılbaşına yaklaşırken babam heyecanla eve geldi. İçeri gidip bir şeyler yapmaya başladı. Odaya gittiğimde eski davulları bozup yeniden çaktığını gördüm. Ne yaptığını sorunca anlamazsınız siz diye cevap veriyordu. Biz çocukken dev bir davul yapmıştı. İçine girip yuvarlanabiliyorduk. Yine öyle bir şey mi yapıyordu acaba? Günlerce uğraştıktan sonra bir sabah gelin bakalım keratalar gelin de babanızın eserini görün diye bizi çağırdı. Hep birlikte içeri gittik. Dikdörtgenler prizması biçiminde bir davul yapmıştı. Üstüne küçükleri yerleştirmiş bir de sap takmıştı. Üsttekiler katlanıyor ve davul bir çanta şeklini alıyordu. Annem bu ne böyle diye sordu. Babam keyifliydi. Bunun adı davul. Davul anladınız mı? Babanızın buluşu. Patentini alacağım bunun. Kimimiz güldü, kimimiz bu acayip şeyi incelemeye koyuldu. Annem hiç heyecanlanmışa benzemiyordu. Neden yaptın ki bunu diye sordu. Siz ne anlayacaksınız? Büyük buluş bu, büyük. Göreceksiniz yakında herkes bundan bahsedecek dedi yine babam. Hiçbirimiz böyle bir davuldan asla doğru dürüst bir ses çıkmayacağını söyleyememiştik. Meğerse pavyonun yanındaki mağazalardan birinin sahibi camekanına bir davul seti yerleştirip yerleştiremeyeceğini sormuş. Babam da oranın ölçülerini alıp uygun bir davul yapmaya söz vermişti. Adam yılbaşında camekana koyduğu davulu birinin çalmasını istiyordu. Böylece bütün milleti mağazaya toplayacaktı. Babam sonunda büyük buluşuyla övünmeyi bırakıp bize bu hikayeyi anlattı. ''Hadi bakalım gençler hanginiz çalacak o gün davulu?'' diye sordu. Kimse yanaşmayınca sinirlendi. ''Hadi be sizden de genç olur mu? Ben kendim çalarım, kendi işimi kendim yaparım.'' dedi, çıkıp gitti. Birkaç gün sonra Eko, şu senin ne iş yaptığını bir türlü anlayamadığın yeğenimiz, gelip davulu kamyonete yükledi, babam takım elbisesini giydi, papyonunu taktı, saçlarını kremledi, ayakkabılarını parlattı, uzun yeşil paltosunu ve kahverengi atkısını aldı, birlikte gittiler. Kamyonet o tuhaf davulla ilerlerken hepimiz dışarı çıkmıştık. Bir yılbaşı günüydü, gülüyorduk. Keratalar bari gelin de babanızı seyredin diyordu giderken. Birkaç saat geçti, kapı çaldı. Babam söylene söylene önde, Eko şaşkın arkada içeri girdiler. Mağaza sahibi pavyona geldiği bir gece şaka yapmıştı. Oraya gittiklerinde vitrinini bozup bu çirkin davulu oraya koyacağına ve birinin bulu çalacağına gerçekten inandıkları için onlarla alay etmiş, kahkahalarla gülmüştü. Eko şaşkın şaşkın bunları anlatırken biz de gülüyorduk. Annem dışında hepimiz gülüyorduk. Adam yalnızca şaka yapmıştı. Aynı günlerden ne farklı şeyler hatırlıyoruz, değil mi? Üstelik senin sandığın gibi aile bağlarımız da pek güçlü değildi. Yıllar geçti. Bir kez ablamla telefonla konuştum. Bir de annemin öldüğünü bildirdiler. Senden yazılı bir şey gelince birden içimi ne olduğunu bilmediğim bir duygu kaplıyor ama. Sevinç mi, özlem mi, sıla hasreti mi, birdenbire koşup gelen çocukluk mu? Belki de senin yazdıklarını okurken 16 yaşımla karşılaşıyorum. Bana bakıyor, bana benziyor. Başına bütün bunların geleceğini, işte orada kahkahalarla güldüğü sahilde, bir kış öğleden sonrası karanlık odada oturmuş müzik dinlerken, üzgün, günün birinde çok uzaklarda bambaşka bir hayata başlayacağını bilmiyor. Hayır, 16 yaşımı özlemiyorum. Kendimi hep yalnız hissettiğim, her şeyin çıkışsız göründüğü o günleri hiç özlemiyorum. Biliyor musun, hala piyanonun bu siyah beyaz, birbirinin aynı tuşlarının önüne her oturuşumda çalamayacakmışım, yalnız seslere basacakmışım gibi geliyor. Yine de içimde bir şeyler kıpırdıyor. Beklenmedik bir görüntü çıkıp geliyor. Kendimi piyanist sanırken varlığından bile haberim olmayan bazı ses dizilerini bana gösteren yaşlı dostum bir gün bana şöyle söyledi. Neyin var senin? Piyano çalarken başına bir şey gelmez. Araba kullanmıyorsun. Parmaklarını rahat bırak. Haklıydı. Ama yıllar önce ilk kez tanımadığım birileriyle çalmak için beni sahneye çıkardıklarında yanlış sesler basmıştım. Bilmediğim bir parçaydı. Ötekilerin nerede olduklarını bile anlamıyordum. Bana bakarken sanki o berbat lokalde berbat bir şarkı çalmıyormuşuz da tüm dünya bizi dinliyormuş gibi acımasızdılar. Onların sert yüzlerini görüyordum. Bana yardım etmelerini bekliyordum. Sanki bir anda bildiklerimi bile unutmuştum. Zamanın uzadığı anları bilirsin. Kısacık bir parça sanki saatler sürüyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. İkinci şarkıda her şeyi düzelteceğimi düşünerek rahatlamaya çalışıyordum ama ikinciyi çaldırmadılar. Neredeyse kaçarak çıktım oradan. Sana çok anlamsız gelecek ama hayatımdaki en büyük utanç bu. Belki aylarca günün birinde oraya gidip onlardan bile iyi çalmayı, onları şaşırtmayı, masalarında oturanların bile dönüp beni alkışladıklarını kurdum. Ne aptalca, değil mi? Ama hepimizin aptalca olduğunu bilsek bile belleğimizden silip atamadığımız böyle bir sürü saçmalık yok mudur? Evet, hala çalarken o günü hatırlıyorum ama artık en iyilerin bile yanlış seslere bastığım için bana kızmayacağını biliyorum. Onlarla çaldım ve artık küçük bir çocukken olduğu gibi başkalarının yaptığım şeyleri beğenip beğenmemesine aldırmıyorum. İnsan gerçekten de başkalarının yargılarını aldırmadığı bir yere gittiği zaman mutlu olabiliyor. En çok da nedense fazla zaman geçmediği halde beni uğurlamaya geldiğin o yağmurlu sabahın görüntüsü var. O yaz sonu uçağa binip uzaklara gidecek olan sendin aslında. Ama beklenmedik biçimde bir akşam havaalanından geri döndün. Şimdi giden, kimse beklemezken yeni bir hayat kurmaya çalışan bendim. Beklenenlerle yaşananlar birbirini hiç tutmuyor, değil mi? Sabaha karşı havaalanında kahve içerken içimde yeni bir yere gitmenin, yeniden başlamanın heyecanı yoktu. Bir burukluk, korku, hala vazgeçmek için zamanım olduğunu düşünmenin getirdiği gerilim. Ama sen sarıldığımızda göreceksin, her şey iyi olacak. Eğer yalnız kalırsan, kendini kötü hissedersen ben hep buradayım. Her şeye boş ver. Uçağa atladığın gibi buraya gel ya da çağır, ben gelirim demiştin. Uçakta hiç beklemiyordum ama ağlamak istedim. Seni çok özleyecektim. Senin için yazdığım bir parça da var. Geldiğinde bir gün dinletirim. Kısa bir şarkı. Adı Herkese Seni Anlatıyorum. Keşke burada olsaydın. Benim bu tuhaf hayatımı paylaşsaydın. Evet, dostlarım var, sevgilim var, kitaplarım, birilerinin dinlediği müziğim, başka bir yerde bulamayacağım bir sürü görüntü. Ama geçmişim yok. Meğer insan geçmişini silemiyormuş. Hiç umursamadığını sandığında bile kendi dilinin sözcüklerini, hiç dinlemediği müziklerini, çocukluğunun kokusunu, odasının tanımlanamaz havasını unutamıyormuş. Belki de bu yüzden başkalarına anlattığım her öykünün içinde kendi geçmişimden bir şeyler, yaptığım her parçanın içinde buradakilerin bilmediği bir yerden gelen sesler var. Seslerin bir dili olmadığını sanırdım. Oysa geçenlerde bir yerde çalarken biri bana döndü, ''Nece çalıyorsun dostum, Türkçe mi bu?'' diye sordu. O zamanlar hep ne çok uyuduğumu söyler dururdun. Çoğu kez öğleye doğru geldiğinde uyuyor olurdum. Bıraksalar bütün bir gece ve gün boyunca uyuyabilirdim. Belki de yeni bir güne başlayacak, o günü taşıyacak gücü bulamadığımdan uyuyordum. Yatağımda hiçbir şey, dışarıdaki dünyanın acımasız kavgası, hatta salondan gelen bizimkilerin tartışmaları bile bana dokunmuyordu. Orada öyle gizlenmiş, kimsenin umrunda olmayan bir canlıydım ben.